Ayrım 11, sayfa 82. İslam. Vaha'nın güneybatı yamacında, Arap Yarımadası'nda yol alan kervanların konakladığı çıplak bir arazi bulunurdu. Bu bölgenin sınırında, ardında palmiyeliklerin bulunduğu Butan Nehri akmaktaydı. Nehir, Yesrib'in en büyük su kaynaklarından biriydi. Her yağmur mevsiminde taşardı. Uzaktan seçilen taş bir köprü, taşma durumunda güney ile bağlantıyı garantilerdi. İşte tam bu noktada Vaha'ya son gelenlerden olan Musevi Bani Kaynuka kabilesi yaşamaktaydı. Bunlar fazla bir toprağa sahip değillerdi ve geçimlerini aslında ünleri Vaha'nın ötesine kadar yayılmış becerikli kuyumcular ve demirciler olmalarına rağmen daha çok ticaretle sağlarlardı. Havraları nehir kıyısında güçlendirilmiş iki yapıdan bir tanesinin içinde yer almaktaydı. Bu yapılar aynı zamanda yerleşim alanını suların kaprislerine karşı korumaktaydı. Havra, kabilenin hemen hemen tüm bireylerinin içine sığacağı kadar genişti. Havraya birinden kadınlar, diğerinden ise erkeklerin girdiği, kuzeye Kudüs yönüne açılan iki büyük kapıdan girilirdi. Kapıların arasındaki duvarda yer alan oyukta kutsal yazıtları içeren rulolar bulunurdu. Salon, tavanı destekleyen direklere gerilmiş iplere asılı ince perdelerle ayrılmıştı. Lübnan kökenli sedir ağacından oyulmuş dua kürsüsü salonun ortasında yer almaktaydı. Her tarafta rahatça üzerine oturulan yastıklar ve hasırlar bulunuyordu. O gün sabah duasına, iş günü olmasına rağmen çok kişi gelmişti. Adet olduğu üzere herkes beyaz ve siyah, püsküllü dua giysisi tallit giymişti. Ve giysinin kollarına ve önlerine içinde Tevrat'tan alıntıların yer aldığı deri kesecikler dikilmişti. Bu keseciklere tefillin adı verilirdi. İlahi okuyan kişinin sesinin yükseldiği ilk andan itibaren alışılandan daha coşkulu bir atmosfer hissedilmeye başladı. Sen ey kutsal Rab, ilahımız, evrenin hakimi, sen ey Allah, sen merhametli baba, halkın sana hamd etmekte, müminlerin ve kulların seni tesbih etmekte. O gün duayı yönetmekle görevli kişi, yani Hazan kabile üyelerinden değildi. Tümüyle Musevi olan komşu Hayber vahasından gelen gezginlerin Havra'ya davet edilmeleri alışılmış bir durumdu. Ama o gün durum farklıydı. Yesrib'de ilişkilerin her zaman pek de iyi olmadığı iki büyük Musevi kabilesi yaşıyordu. Bir zamanlar Yesrib'in yazgısına karar verenler yalnızca Museviler iken, içlerindeki bölünmeler kararın Araplara kalmasına yol açmıştı. O sabah dini ayini yöneten kişi, Beni Nadir kabilesindendi. Bu kabilenin arazisi daha güneyde, Vaha'nın merkezine birkaç saat yürüyüş mesafesindeki bir palmiyelikteydi. Muhayrık adlı bu zat, yaşlılar meclisinin başıydı. Yaşına rağmen olağanüstü canlılığa sahip, güçlü ve melodik sesli bir adamdı. Ayinin sonunda ilahi sinagogda son bir kez yankılandı ve amin sesleriyle noktalandı. Dünyada okunabilecek tüm ilahiler, metiyeler ve kasidelerin üstündeki Allah'ın kutsal ve mübarek adı tesbih edilsin, anılsın, övülsün, yüceltilsin, kutsansın ve methedilsin. Ve sizler de amin deyin. Tüm İsrail'in yakarışları ve duaları göklerdeki babası tarafından kabul edilsin. Ve sizler de amin deyin. Bizlere ve tüm İsrail'e gökten selamet ve hayat gelsin ve sizler de amin deyin. Göklerin yüceliklerindeki ahengin koruyucusu bizlere ve tüm İsrail'e selamet bahşetsin ve sizler de amin deyin. Dua bitince bazıları günlük işlerinin başına dönmek için çıktı. Ama çoğunluk Muhayrık ve Beni Nadir kabilesinden gelmiş diğer adamların etrafını sardı. Toplantıya kutsal bir nitelik veren talleti hala çıkarmamışlardı üzerlerinden. Sözü önce ev sahibi kabilenin hahamının kardeşi olan tüccar İshak aldı. ''Sevgili kardeşlerim'' diyen sesi nazik ama gergindi. ''Biliyorsunuz ki vahamızda Mekkeli Kureyş kabilesinden Muhammed adlı bir zata ilişkin bazı garip söylentiler dolaşmakta.'' Dinleyiciler arasında kaynamaya başlayan tencerenin çıkardığı sese benzer bir uğultu yükseldi. İshak eliyle işaret edince birden sustular. İshak huzursuzluğunu zar zor gizleyen bir sesle, ''Az önce öğrendik ki sizler bu Muhammed denilen adamın varlığından ve peygamber olma iddiasından haberdar olmuşsunuz.'' dedi. Uğultu tekrar yükselirken yaşlı muhayrık başını onaylar biçimde sallamaktaydı. Bu sefer sözü o aldı. ''Beni kaynukalı kardeşlerim, söyledikleriniz doğrudur. Ancak geçmişi bir kenara bırakıp dikkatle bugünü değerlendirmemizi öneririm. İlk olumlu şey savaşın önlenmiş olmasıdır. Başka koşullar altında yaşlı adamın iyi niyet dolu sözleri çok daha fazla dikkate alınabilirdi. Ama bu sefer yükselen bir uğultuyla karşılandı. Yaşlı adam, pekala diye devam etti. O halde size tüm hikayeyi anlatalım. Ama sonra sizi ikaz etmediğimizi söylemeyin. Tehdit yüklü bu sözler dinleyenleri susturmaya yetti ve yaşlı muhayrık sessizlik içinde hikayesini anlatmaya başladı. Nitekim kısa bir süre önce kabilesinin yaşlılarını Mekke'den gelen putperest bir Arap heyeti ziyaret etmiş ve Hazreti Muhammed ile ilgili sorular sormuşlardı. Mekkeliler Muhammed'in kişiliğini tarif etmişler ve Musevilere semavi kitap ehli oldukları ve Arapların pek tanımadığı kutsal tarihi de iyi bildikleri için kendisinin gerçekten de bir peygamber olup olmadığını sormuşlardı. Biz de hahamları ve kabilenin yaşlarını topladık ve gizli, sözlü gelenekten esinlenerek Mekkelilere Muhammed'e 3 soru sormalarını önerdik. Doğru cevap verirse bir peygamber olduğunun kabul edilmesi gerekiyordu. Aksi takdirde bir yalancı olduğu anlaşılacaktı. Sözün burasında yaşlı adam bir an durdu ve diğerleri gibi oturdu. Sıcak bir sabah olmamasına rağmen yüzünden ter akmaktaydı. Yavaş yavaş sözlerini dikkatle seçerek ilk sorunun kaybolmalarından yıllar sonra bir şekilde ortaya çıkan bazı gençlerin olağanüstü hikayesiyle ilgili olduğunu açıkladı. İkinci soru, Doğu ve Batı'nın sınırlarına ulaşan gizemli bir seyyahla ilgiliydi. Son soru olarak da Mekkelilere Muhammed'e ruhun ne olduğunu sormaları söylenmişti. Muhayrık, önünde oturan Haham Hüseyin dışında oradaki hiç kimsenin daha iyisini yapamayacağını bilmekten hoşnutluk duyarak, ''Bir cevabı olanaksız kılmak için elimizden geleni yaptığımıza inanıyorduk.'' diye devam etti. Ve nitekim, salonda avını ininden çıkarmayı başaran avcının duyacağı türden bir hoşnutluk dalgası hissedildi. En azından bir süre için. Havadaki heyecan dalgası, dinleyiciler yaşlı adamın sözlerini iyi anlamamışçasına bir anda yok oldu. Nitekim ilk anda Muhammed soruları cevaplayamamış. Ancak birkaç hafta sonra inanılmaz bir şey olmuş. Yaşlı adam bir süre durdu. Donuk bakışlarla, sanki düşünceleri uzak bir yere çağrılmış da geri dönmekte zorlanıyormuş gibi havranın çıkışına yakın bir noktaya bakıyordu. Dinleyiciler artık sabırla beklemekteydi. Konunun tahmin edilenden daha karmaşık olduğunu anlamış gibiydiler. Yaşlı adam tekrar konuşmaya başladığında çoğu sanki arkalarında aniden birisi belirmişçesine irkildi. Muhammed'in cevaplarını Yesrib'e getiren adamın yüzü hala aklımda. Öylesine şaşkın bir şekilde konuşmaya başladı ki onu sakinleştirmek zorunda kaldık. Bize 2 hafta sonra Muhammed'in daha önce hiç duyulmamış olağan dışı olaylardan ayrıntılı biçimde söz etmeye başladığını anlattı. Mekke'de pek çok kişi delirdiğini düşünüyormuş ama gene de söyledikleriyle ilgili görüşümüzü öğrenmek istemişler. Yaşlı adam konuşmaya devam ederek ayağa kalktı. Muhammed ilk olarak Ashab-ı Kehf'in yani Efes'te uyuyan 7 gencin hikayesini anlatmış. Cevap doğru olduğu gibi vuku bulduğu yerle ve olayla ilgili olarak ne yalan söyleyeyim, bizlerin dahi haberdar olmadığı bir sürü de ayrıntı vermiş. Söz konusu gençler, inançlarını inkar ettirmeye çalışan putperest Araplardan kaçan bir grup genç Hristiyanlardı. Umutsuzluk içinde Efes Tepesi'nin yan tarafındaki bir mağaraya sığınmışlardı. Bu, 300 yıl önce Kudüs'ten ayrılan Bakire Meryem ile Havari Yuhanna'nın inzivaya çekildiği mağaraydı. Allah, gençlerin yardımlarına koşmuş ve uzun yıllar süren derin bir uyku lütfetmiş, sonra da müminler için Allah'ın bir ayeti olarak onları daldıkları bu uykudan uyandırarak dünya hayatına geri döndürmüş. Salonda bir yaz günü aniden bastıran şiddetli yağmuru andıran bir uğultu yükseldi. Birçoğu ayağa kalkarak uzlaşmaz bir tavırla muhayrika doğru yürüdü. Bunun üzerine Haham Hüseyin yaşlı adam ile diğerlerinin arasına girmek zorunda kaldı ve herkesi şaşırtarak "Muhammed'in tüm anlattıklarını ayrıntılı olarak not aldık," dedi. "Devam edelim mi yoksa konuyu burada kapatalım mı? Karar verin." İçlerinde en sarsılmış görünen İshak, "Demek sen de biliyordun," diye söze karıştı. "Neden bu kadar şaşırdınız? Hahamınızın İsrail'in diğer kabileleriyle temasta olmasına mı?" Kardeşinin o ana kadar sessiz kalmış olmasını kişisel bir hakaret olarak alan İshak, "Niye bize hiç söz etmedin?" diye devam etti. Hüseyin topluluğa hitap ederek, "Oturun ve dinleyin ya da çıkın gidin buradan," dedi. Bazıları sırtlarını dönüp kapıya doğru ilerlemiş olsa da düzen sağlandı. En sarsılmış görünenlerinden biri, "Peki ama neden özellikle bu garip sorular soruldu?" diye sordu. Muhayrık, "Eğer kitapta cevaba ilişkin bir ipucu bulunan bir soru sormuş olsaydık, Muhammed okuyabilir ya da bilen birisinden öğrenebilirdi," diye sözü yeniden aldı. "Bu soruları bizim dışımızda kimsenin cevaplayamayacağından emindik." Bir başkası, "Peki ya diğer iki soru?" diye atıldı. Hüseyin, "İkinci soru Büyük İskender ile ilgiliydi," diye cevap verdi. Hem batı hem de doğuya ulaştığı için çift boynuzlu anlamına gelen Zülkarneyn adı da verilmişti. Ta onun zamanında Yecüc ve Mecüc adındaki kötü insanların ve cinlerin dünyayı hakimiyetleri altına alma tehdidi söz konusuydu. Ve Büyük İskender bunları uzak tutmak için demir ve pirinçten bir duvar ördürdü. Bu duvar dayandığı sürece dünyanın sonu gelmeyecek. Muhayrık, "Muhammed bu soruya da doğru cevap verdi," diye söze katıldı. Hatta üçüncü soruyu da cevapladı. Belki bu konuda biraz kaçamak davrandı ama cevabı kabul edilebilir bir cevaptı. Aynı tehditkar ses, "Ne dedi?" diye sordu. Kendisine ruhun ne olduğunu sormuştuk ve o buna kendisine Allah tarafından iletildiğini iddia ettiği kelimelerle cevap verdi. Muhayrık bir an durdu ve söz konusu kelimeleri tereddüt etmeden ezberden okudu. Onun tıpkı unun hamura dönüştürülmeden önce ayrıntılı biçimde elenmesi gibi bu sözlerin üzerinden defalarca geçmiş olduğu son derece açıktı. "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ve sana ruhtan sual ediyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Ama onun hakkında size pek az bilgiden başkası verilmemiştir." Parantez içinde 17/85. Bu noktada İshak patladı. "Ama bütün bunlar çok saçma. Cevapları biliyordu ise niye 2 hafta bekledi ki? Birilerine sormak için yeterli zamanı olmuş." Muhammed, Musevilerin sorularını dinledikten sonra "Cevaplarımı size yarın vereceğim," demiş. Ancak "Allah'ın izniyle" diye eklemeyi unutmuştu. 2 hafta sonra kendisine cevapları getiren Cebrail, bir daha bu hatayı işlememesi konusunda uyarmıştı. Ancak bu açıklama İshak başta olmak üzere dinleyicilerin birçoğunu tatmin etmedi. Muhayrık, İshak'a sabırlı bir ifadeyle bakmaktaydı. Sonunda tüccar ellerini beline dayayarak, sanki Muhammed ile ilgili nihai bir karar beklercesine önüne dikildi. Yaşlı adam İshak'ın gözlerine bakmadan, ''Belki de siz haklısınız.'' dedi. İshak, ''Ne demek belki de?'' diye diretti. ''Ne yani Muhammed'in bir peygamber olma ihtimali var mı? Allah'ın ruhunu fazla tanımadığımızı söylediğinde bile mi? Tevrat bütün bilgileri içerir.'' Muhayrık, bu sefer gözlerini kaldırarak dinleyicisine baktı. ''Doğru, kesinlikle haklısın. İlke olarak bu böyledir. Ancak gerçekten de Tevrat'ın sözünü etmekte olduğu ruhu ne kadar tanıyoruz?'' İshak'ın tepesi tümden atmak üzereydi ki, havranın dibinden bir kadın sesi yükseldi. ''Eğer tartışmanız bittiyse, bu Muhammed'in bizler için bir tehlike teşkil edip etmeyeceğini öğrenmek istiyoruz.'' Araya, ''Doğru, ben onun kabileler arası hakim ve hakem olarak Yesrib'e gelmekte olduğunu duydum.'' diye başka bir ses girdi. Bir diğeri bağırdı. ''Bizler hakkında ne düşündüğünü bilmeliyiz. Putperest tarafların yeni bir din bahanesiyle bizden kurtulmak istemedikleri ne malum?'' Şarabın çatlayan bir küpten sızmasının önlenememesi gibi seslerin tonunda yükselerek havranın her bir köşesini doldurdu. ''Ah şu putperest taraflar! Bunlar Musa'nın dinini kabul etmediklerine göre niye başka bir peygamberin dinini kabul edecekler ki? Hem de Arap bir peygamber. Böylesi hiç duyulmamıştı. Bir şeyler yapmalıyız. Olayın dışında kalamayız.'' Kabilenin yaşları, dağınık bir evi düzene sokmak için gereken bir sabırla topluluğu sakinleştirmeye çalıştılar ama bazı kararları almak zorunda kalacaklarını da hissettiler. Ebu Ümame ile konuşmak üzere bir heyet yollanmasını büyük bir zorlukla kabul ettirebildiler. Muhayrık, Ebu Ümame için ''Namuslu bir zattır. Gerçi Musevi değil ama putperest de değil. Müslümanların bizlerle ilgili amaçları hakkında doğruyu söyleyecektir.'' dedi. Heyet seçimi için yapılan oylamalar uzun ve yorucu oldu ama sonunda 4 kişiden oluşan bir grup seçilebildi. Bu grupta Muhayrık ile Hüseyin'in yanı sıra İshak ve en heyecanlı ve dik kafalılardan Şas adlı bir genç de yer almaktaydı. Bu dörtlü havradan çıktığında güneş de artık iyice yükselmişti. Heyet çorak arazi boyunca vahanın merkezine doğru yola koyuldu. Bu çorak ve boş alanda sürekli olarak konaklayan kervanlardan geriye kalanları aştılar. Son kervan gecenin serinliğinden yararlanmak için önceki akşam hareket etmişti. O anda o arazi nispeten yüksekçe bir bölgede yer aldığı için sıcaklık hissedilir düzeyde olsa da hava fazla boğucu değildi. Nitekim çölün kuru iklimine alışık olanlar için Yesrib'in nemli ve yapışkan atmosferi dayanılmazdı. Bundan ötürü kervanlar şimdi yünleri yeni kırpılmış tek tük keçi sürüleri dışında tümüyle boş görünen bu arazide konaklamayı yeğlemekteydiler. Birkaç yüz metre sonra bir grup çocuğun elde tutmayı öğrendikleri ilk silah olan ve Davut'un Calut adlı devi yenmesiyle ün kazanan sapanlarla oynamakta olduğunu gördüler. Sapan birbirine geçen iki ipten oluşurdu. İplerden bir tanesi kol uzunluğunda, diğeri ise biraz daha kısaydı. Bunlar dikdörtgen şeklindeki bir deri ya da kumaş parçasının uçlarına tutturulur, derinin ortasına da bir taş yerleştirilirdi. Uzun olan ip elin serçe parmağına tutturulurken, kısa olan işaret ve baş parmaklar arasında tutturulurdu. Kol başın üzerinden döndürülerek sapana hız kazandırılır, sonra da parmaklar açılarak taşın havada tiz bir sesle fırlaması sağlanırdı. Çocuklar yaklaşık 30 metre öteye dik olarak yerleştirilmiş düz bir taşı hedef olarak kullanıyorlardı. Ustalıkları demircinin çekicinin sıcak demiri döverken çıkardığı ses gibi taşların hedefe ritmik biçimde çarpma sesinden anlaşılmaktaydı. Ayrım sonu. Sayfa 90.